Hoş geldin. Yani bugün bu derinlemesine incelemede çok acayip bir konuya dalıyoruz. Teknoloji dünyasının yapay zeka ile dünyayı kurtaracağız demesiyle çiçeği burnunda bir Nobel ödüllü ekonomistin bu devrime büyük bir dehşetle bakması arasındaki o uçurumu konuşacağız.
Evet, bu gerçekten günümüzün en büyük vizyon çarpışmalarından biri bence.
Kesinlikle. Amacımız bugün 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi MIT ekonomisti Daron Acemoğlu'nun kurumlar teorisini ve inovasyona neden bu kadar şüpheyle yaklaştığını anlamak, bir de tabii teknoloji dünyasının ona neden bu kadar şiddetle karşı çıktığını.
Harika bir konu. Yani Acemoğlu'nun neden bu kadar karamsar olduğunu anlamak için her şeyin başladığı yere dönmemiz lazım bence.
Peki hadi bunu biraz açalım o zaman. Şu 23 binden fazla atıf falan 2001 tarihli meşhur çalışmasını diyorsun, değil mi?
Aynen öyle. O makale.
Hani özetle şey diyordu orada, Avrupa sömürgeciliği döneminde hayatta kalanların mülkiyeti koruyan kapsayıcı kurumlar kurduğunu söylüyor. Ama hastalıkların çok olduğu ve hayatta kalmanın zor olduğu yerlerde azınlığın gücü elinde tuttuğu sömürücü kurumlar inşa edildi diyor.
Evet ve teori kağıt üzerinde gerçekten kusursuz görünüyor. Fakat burada büyüleyici olan şey bu devrimsel teorinin temelindeki veri çatlakları.
Veri çatlakları derken ne bulmuşlar ki?
Şöyle David Albuy ve Martin Bushner isimli araştırmacılar bu modele dönüp baktıklarında tarihsel ölüm oranları verilerinde çok ciddi eksiklikler olduğunu gösterdiler.
Hadi ya.
Evet, yani o verilerdeki eksiklikleri ve şüpheli seçimleri düzelttiğinde modelin güvenilirliği bayağı bir sallanıyor.
Yok artık. Yani bu şey gibi, sen muhteşem bir gökdelen inşa ediyorsun, sonra biri gelip diyor ki temel atılırken çimentonun yarısını dışarıda bırakmışsınız.
Kesinlikle, harika bir benzetme.
Bir de Francis Fukuyama'nın meşhur Çin eleştirisi de var aklımda. Yani sömürücü kurumlara sahip bir ülkenin nasıl devasa bir teknolojik büyüme gösterdiğini sorguluyordu o da. Çin tamamen otoriter ama bir teknoloji devi oldu sonuçta.
Tam isabet. Çin örneği kapsayıcı kurumlar şattırır tezine gerçekten çok büyük bir istisna oluşturuyor.
Yani geçmişteki bu güç dinamiklerine olan şüpheci yaklaşım ister istemez Acemoğlu'nun geleceğe yani yapay zekaya bakışını da doğrudan şekillendiriyor o zaman.
%100. Zaten yapay zeka karamsarlığı da buradan geliyor.
Diyor ki yapay zeka önümüzdeki 10 yılda ABD verimliliğini çok çok azarttıracak ve sadece elitlerin gücünü pekiştirecek.
Ama bir saniye. Burada bir şey sormam lazım sana.
Tabii dinliyorum. Şu an açık kaynaklı yapay zeka modelleri küçük işletmelere ve bireylere bile devasa bir operasyonel güç vermiyor mu? İnovasyonun sadece elitlere yaradığı tezi bu gerçek dünyadaki durum karşısında çökmüyor mu sence de?
Bence çok haklı bir soru. Zaten eğer bunu büyük resme bağlarsak, Lawrence Summers'ın çok sert bir eleştirisi var tam da bu noktada.
Hmm, ne diyor Summers?
Summers diyor ki Acemoğlu, yapay zekanın bilimsel araştırma ve otonom ajan yeteneklerindeki o devasa eksponansiyel sıçramayı tamamen yok sayıyor.
Otonom ajan derken bizim yerimize bağımsız olarak araştırma yapan, kod yazan sistemleri falan kastediyor, değil mi?
Aynen öyle. Yani sıradan görevleri değil, çok karmaşık sorunları çözen sistemler bunlar.
Peki Acemoğlu neden bunu görmezden geliyor sence?
Çünkü Acemoğlu biraz da o Silikon Vadisi abartısına bir gerçekçilik katmak istiyor. Yani tarihte yeni teknolojilerin hep işçileri dışladığını hatırlatarak o karamsar tahmininin arkasında duruyor.
Anladım. Bu arada dinleyenlere şunu da açıkça belirtelim. Biz kaynaklardaki politik ve ekonomik kutuplaşmalara değinirken hiçbir taraf tutmuyoruz.
Evet, kesinlikle.
Acemoğlu'nun karamsarlığı ya da teknoloji devlerinin iyimserliği tarafında değiliz. Sadece bu vizyon çarpışmasını tarafsızca aktarmaya çalışıyoruz.
Biz sadece olayları masaya yatırıyoruz.
Aynen öyle. Ama şunu unutma, yapay zekanın rotasını kimin çizeceği, hükümetler mi, teknoloji devleri mi yoksa açık kaynak toplulukları mı olacak? Bu senin kariyerini, çalışma şeklini ve günlük yaşamını doğrudan etkileyecek.
Bu seçimin sonuçlarını hepimiz yaşayacağız, evet.
O zaman bugünkü incelememizi şu kışkırtıcı düşünceyle bitirelim. Eğer teknoloji dünyası haklıysa ve yapay zeka tarihte eşi görülmemiş bir verimlilik patlaması yaratırsa, sence mevcut ekonomik kurumlarımız insan emeğinin değerinin kökten değiştiği bir dünyaya uyum sağlayabilecek kadar kapsayıcı mı?
Çok büyük bir soru.
Bunu kendi başına keşfetmek sana kalmış. Bir sonraki incelemede görüşürüz.